Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmeyin ve mebaat. 219. sayfada 3. fasıl. Hanedana, hükümdarlar sülalesine mensup kimselerin asabiyete dayanmadan da devlet kurabilecekleri hakkında. Daha önceki fasıllarda ya da konumuz devlet ve devletin dayandığı nedir? Devletin oluşması için dedik muhakkak o devletin bir asabiyeti olması lazım. Tamam, asabiyet yok ise o zaman devletin de kurulması mümkün değildir. Tamam, bu asabiyet ilkin ne olur? Dedik asıl yani insanlarda tabii asabiyet nedir? Nesep asabiyeti. O çünkü insanın tabiatine en yakın olandır. Oysa ilk ona sarılır. Yani insanların toplanması ilk derecede nesep etrafında gerçekleşir. Sonra insanların tabiatı gereğince aralarında bir güç mücadelesi var olur. Birileri hakim olmaya çalışır. O hakimiyeti neyle elde eder? Kendisini destekleyenlerle. O destekleyenler kimlerdir? Kendi nesebidir. Dolayısıyla bir nesep diğer nesebe hakim olur. Asıl olan bu yani. Sonra zamanıyla bu güçlendikçe, daha işte daha önceki şeyde kitapta onu koyun etmişti, o bedevi topluluk. Ne eder? İnsanın tabiatı gereğince sürekli yani güçlenmek ister, sürekli yani genişlemek ister, başkaları etrafında olan diğer insan topluluklarını galip gelmek ister, onların sahip oldukları maldan mülke vesaire buna sahip olmak ister. Dolayısıyla bir güçlenme, bir kuvvet, yani kuvvet kazanma gerçekleşir ve böyle de devleti kurar. Bu devlet ilk dönemlerde dedik ne? Bu asabiyete muhtaçtır. Yani o esasda o asabiyete, yani bir asabiyete muhtaçtır. Ama zamanıyla devlet güçlendikçe artık kendisi asabiyete dönüşür. Tam asabiyet yani o devleti benimseyenler, o devletin altında, itaat altında olanlar, bunlar o devlet sebebiyle, yani onları bir araya getiren, birbirine bağlayan ve harekete sevk eden nedir? Devletin kendisidir. Yani devlet artık ne? Asabiyete dönüşür. Ha şimdi burada buna binaen diyor ki artık hanedana mensup kimseler artık asabiyete dayanmadan da devlet kurabilecekler, kurabilecekleri hakkında. Yani niçin kurabiliyorlar? Çünkü artık devlet kendi zatında asabiyete dönüşmüş. Dolayısıyla insanlar şimdi, yani şimdi burada hanedan kim oluyor? Yani bir asil bir soy, hanedan. O aslen bak şimdi o yani o soyu asil yapan, o aslen başka bir şey. Tam aslen kökte bir soy nasıl asil oluyor? O nesilden nesile aktarılan iyilikler vesilesiyle. Yoksa aslen dedik son derste, aslen insanlar soy itibariyle hepsi eşittir. İnne akramakum indallahi etkakum. Allah Azze ve Celle insanları eşit kılmıştır. İnsanlar takva yönünden yüksek olur, yüce olur. Yoksa soy itibariyle değil. Bunda sadece nebilerin soyu dedik müstesna. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle özel yaratmış olduğu insanlardır. Ama insanlar umumen nedir? Soy itibariyle hepsi Adem ve Havva'dan gelmedir. Dolayısıyla soy itibariyle hepsi aynıdır. O zaman o asillik nereden geliyor? Bir soydaki asillik nereden geliyor? Aslen o soyun hak ettiği bazı meziyetlerden geliyor. Çünkü onlar her bir nesilde iyilik üzereymişler. İnsanlara yani fayda sağlamışlar. İnsanların maslahatlarını korumuşlar, iyilikte bulunmuşlar. Dolayısıyla insanların onlara karşı bir teveccühü ve bir hürmeti, abi yani tazimi gerçekleşmiş. Ya bu soy böyle nesilden nesile böyle aktarıldığı için artık o soyda bir asalet meydana gelmiş. Asil olmuş ya. Ha şimdi burada bahsettiği bak bu esasa dayanmıyor. Bilakis hanedan kendi zatına asabiyete dönüşmüş. Yani o hanedan velev ki asil de olmasa artık bu manada, bilakis zalim de olsa, fasık da olsa, yine hanedan kendi zatına güçlü olduğu için yine bir asabiyet olmuş. İnsanlar o hanedan etrafına toplanıyor. Niçin? Çünkü o hanedan o insanların, yani etrafına toplanan insanların menfaatlerini sağlayabiliyor. Yani o insanlara işte mal veren, mülk veren, işte bir makam veren, o insanlara bir kudret, bir hakimiyet sağlayan hanedanın kendisi. Dolayısıyla hanedanı asabiyet edilmişler ve o hanedan uğruna toplanıyorlar. Dolayısıyla şimdi o hanedanı güçlendirmek, hanedanı korumak, hanedanı daha da büyütmek kendi menfaatleri için lazım geliyor. Dolayısıyla ne diyorlar? Hanedanı güçlendiriyorlar, koruyorlar. Canları yani pahasına koruyorlar. Çünkü onların varlığı kendi menfaatlerinin karşılanması manasına geliyor. Tabii şimdi diyor ki burada ancak onun aleme galebe çalan kavmine ve asabiyetine bağlanıp itaat ettiklerinden ve bu itaatin bir inanç haline dönüşmesinden dolayı onun iktidarına ortak olmayı düşünmezler ve ümit etmezler. Ha böyle bir durum. Çünkü niye? Çünkü o şimdi hanedan aslen neye dayanıyor? O yani nesep asabiyetine dayanıyor. E şimdi o hanedanı bak hanedanın yani devletin diyelim, o devletin taraftarları, o devletin sebebiyle toplanmış olanların asabiyeti ise nedir? O hanedanın nesebi değil, bilakis devletin kendisi. Dolayısıyla ne olmuş, ne gerçekleşmiş ve böyle de İslam yani iktidarı da, İslam idaresi de böyle uzun zaman böyle ilerlemiştir. O bir hükümdar bir aile vardır. Hükümdar aile nesebi sebebiyle desteklenir. Onlar daima iktidardadır. Ama onun altındakiler, bunlar o devleti destekler ve onun altındaki makamlarda kendi aralarında rekabet edirler. Tamam, ve bu nesep asabiyeti de nedir? Genel itibariyle Arap nesebi. Tamam. Bu ta ki düşün ta ki 922'ye kadar böyle bu hiç kırılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra yani Raşid halifeler dönemi sonu yani 41 Hicri 41'den ta ki 922'ye kadar Yavuz Selim hilafeti İstanbul'a taşıncaya kadar. Düşün yani 41'den Hasan radıyallahu anhu hilafeti Muaviye devredip ta ki Yavuz Selim hilafeti İstanbul'a taşıyıncaya kadar, 922'ye kadar ne diyor? Yani 870 küsür sene. 879 mu diyor? Yani 879 sene boyunca kim hükmetti İslam alemine? Yani hilafet kimlerin elindeydi? Hep yani Arap kavmi. İlkin Emeviler, sonra Abbasiler. Emevilerin altında Emeviler yani saf bir Arap idareydi. Ama Abbasiler, Abbasi hilafet bak hilafet makamı hep Abbasilerdendi. Ama saltanat yani sultanlar hep Acemlerdi. İşte ister Selçuklar olsun Abbasiler döneminde veyahut da daha sonra mesela Eyyubiler döneminde Memluklar olsun. Aslen yani ordu Acemler oluşturduğu veyahut da daha önce de yani Abbasiler, Harun Şifler döneminde Bermekiler, yani Farsiler olsun. Yani Acemler. Lakin o Acemler hiçbir zaman hilafet makamını cüret etmemişlerdir. Çünkü hilafet makamı kime ait? Abbasilere aittir. Abbasiler de hilafet makamına neyle hak ediyorlar? Kan bağıyla. Tamam. Ondan evvel zaten Emevi döneminde zaten Acemlerin yani devlet idaresinde bir konumu yoktu. Emevi devleti saf Arap bir devletti. İster bu Doğu yani asıl Emevi devleti olsun, ister bu Endülüs Emevi devleti olsun. Saf Arap'tır. Tam Abbasilerle Acemiler yani idari yani mevkileri gelmeye başladı. Özellikle ordu ama yani şey devlet idaresine de girdiler. Ama bununla beraber hiçbir zaman bir Acem ne Farsilerden olsun ne Deylemiler olsun ne Türkler olsun ne Çerkezler olsun vesaire yani hiçbir Acem hiçbir zaman hilafet makamını cüret etmemiştir. Çünkü hilafet makamı o nesep bağıyla, yani nesep asabiyeti orada hakim olan. Tamam, bu Abbasi olman lazım. Tamam, dolayısıyla işte bu nereden geliyor? Çünkü bak, yani o hanedanı oluşturan asabiyet neseptir. Tamam. Ama o hanedanın altında toplananlar, bunların asabiyeti nedir? Hanedandır. Dolayısıyla hanedan asabiyet, onları bir arada tutan nedir? O hanedandır. Onun etrafına toplanıyorlar. Yani Abbasi hanedan etrafına toplanıyorlar. Dolayısıyla o onların kendileri koydukları bir sınırdır. Ta ki 922'ye kadar. O zaman Yavuz Selim Mısır'ı fethediyor. Mısır'dan da hilafeti İstanbul'a taşıyor ve ondan sonra bu, yani bu asabiyet kırılıyor. Hilafet makamında, yani bu Arap nesebi, yani Arap nesebine bağlı olması, bu orada kırılıyor. Ondan sonra zaten hilafette 1342'de ilga edilinceye kadar, 1924 zaten şeyden, Türklerden çıkmamıştır. Ondan sonra zaten hilafette olmadı, biliyorsunuz. Ha şimdi bak, mesela burada bir misal veriyor. İşte uzak mağribdeki İdrisiler diyor. Ve Afrika ve Mısır'daki Ubeydiler böyle olmuşlar. Şimdi İdrisiler, yani bunlar Ehl-i Beyt. Yani Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın soyundan olmalı. Onun için onlar Talibiler diyor. Bunlar doğuda, işte daha önce de çok konettik yer yer, Abbasilerle ihtilafları sebebiyle, Alevilerin, yani Talibilerin Abbasilerle ihtilafları sebebiyle şeye kaçtı. Batı'ya kaçtı yani. Mağrib-ül Aksa, Mağrib-ül İslam'a kaçtı. Ve orada insanlar, yani o berberi topluluklar, onların etrafında toplandılar. Sebebi de nedir? Çünkü Ehl-i Beyt'tir. Bak, o nesep kendi zatında insanları etrafında toplamak için yeterli geldi. Nesep asabiyeti işte. Saf haliyle. O insanların, Bedevilerin, o Berberilerin, yani Berberilerin etrafında toplanmasının sebebi neydi? O Ali soydan gelmesi. Yani Ehl-i Beyt'ten gelmesi. Onu da dava etti yani. O da zaten insanların kendisine itaat etmesi gerektiği nerede, neye dayandırdı? Ehl-i Beyt'ten olmasına dayandırdı. Dolayısıyla insanlar bunun üzerine etrafında toplandılar. Asabiyet bu yani. Asıl itibariyle onun, yani o başka, hani o bir soydaki asaleti meydana getiren vasıflar o insanlar indinde malum değildi. Tam çünkü o soyu yak bilmiyorlar ki. Yani şimdi Berberiler ta Mağrib'de, Mağrib-ül Aksa'da yaşayan, yani en bugün işte bugünün Fas'ı, Moritanya falan o taraflar, en batı köşesi yani, o insanlar nereden bilecekler Ehl-i Beyt'i? Yani Resul Ali radıyallahu anh'ın soyunu, Hasan, Hüseyin ve onun soyunu nereden bilecekler? Bilmiyorlar. Yani aslen o soydaki o asaletin nereden geldiğini aslen bilmiyorlar. Ama sadece neyi biliyorlar? Bunlar işte nebevi soydan gelmeler. Nebevi soy kendi zatında hükümdar olmak için yeterlidir. Bak, o insanlar o asabiyet etrafında toplanıyorlar. Onları bir araya getiren, birbirine bağlayan ve o baştaki imamı, idareciyi desteklemeyi sağlayan nedir? O nesep asabiyeti. Evet, sonra ne demiş? Sonra yani hem Talibiler olsun, İdrisiler yani, Ubeydiler de kendisini, daha önceki konu geçmişti, Ehl-i Beyt'e nispet ediyorlar. Tartışılan bir mesele. Ekser ulema bu nispeti inkar ediyor. Ama İbn Haldun daha önce konu etmişti. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu savunuyor. Ne demiş? Abbasilerden Mağrib'in tamamını ve ardından da Afrika'yı koparıp, ha, yani hem bu İdde Talibiler hem de Ubeydileri Berberiler desteklemiştir. Sonuna kadar, yani onlarla beraber onların uğruna savaşmışlar var. Yani onlar uğruna savaşmışlar Berberiler. Hatta işte Afrika, yani bu Mağribi Afrika'yı tamamıyla Abbasi hanedandan koparmışlardır. Hatta Mısır, Şam ve Hicaz'ı alana kadar Ubeydilerin devleti genişlerken Abbasi devleti diyor sürekli küçülmeye devam etmiştir. Berberiler Ubeydilerin devletini ayakta tutmalarının yanı sıra Ubeydilerin imamlıklarını da kabul etmişler ve onlara boyun eğip itaat etmişlerdir. Hiçbir zaman bak onlar aslen yani orada o hanedan tek geliyor. Yani maiyetinde artık Allah'ın belki kaç kişi varsa ilk yani İdris şeye giden, mağribe giden maiyetinde belki diyelim 5 kişi vardı. Hani 10 kişi olsun yani 10 kişilik bir topluluk. Orada ne yapabilir ki? Yani onlar tek, fert. Ama o berberi topluluklar onların Ehl-i Beyt olması etrafında toplandılar ve onları bu sebepten ötürü desteklediler ve onlarla beraber savaştılar. Onlar için daha doğrusu. Onlar için savaştılar ve onlara bir devlet kazandırdılar. Bu devlet hatta ne? İşte o Mağrib'de güçlendi. Hatta Ubeydiler de aynı davayla. Ubeydiler hatta ne etti? Bütün Afrika kıtasını yani o Kuzey Afrika kıtasını aldıkları gibi hatta doğuya geçtiler. İşte Mısır'ı yani doğuya geçtiler. Şam ondan sonra Hicaz bölgesini aldılar. Şimdi bu destek tamamen neye dayandı? Aslen o berberi topluluklara dayandı. Bununla beraber hiçbir zaman o berberilerden birisi kalkıp da biz idareci olalım dememişlerdir. Tamam yani o makama el uzatmamışlardı. Çünkü o makam kime ait? O nesebe ait. Tamam çünkü o makam, o makamın kuruluşu zaten onun yani o makamı ona vermelerin sebebi onun Ehl-i Beyt oluşu. Yani onun kendileri Ehl-i Beyt değil ki. Ama o makamı hak eden ancak nedir? O kana sahip olan. Tamam mı? Anlaşıldı ya bu asabiyet. Tamam şimdi nesep asabiyeti hakim olduğu zaman bir idarede bir idare nesep asabiyetini bina ettiği zaman sen ancak o nesepten isen o zaman orada idareci olabilirsin. Eğer sen o nesepten değilsin idareci olamazsın. Ve senin bütün tebaan ne eder? Senin o nesepten olduğun için sana tabidir. O nesepten olduğun için seni destekler. İşte onların asabiyeti bu sefer nedir? Senin nesebin değildir. Sensin. Tamam. O hanedan yani. Yani şimdi Berberilerin asabiyeti nedir? Ehl-i Beyt asabiyetidir. Onlara yani o Ehl-i Beyt'e onlar taammuta asıplar. Ama Ehl-i Beyt kendi içerisinde nesep asabiyeti vardır. Onları bir araya getiren şu nesep asabiyetleridir. Ve o idarecilik vasıflarını da sağlayan onlara işte o nesepten olmalarıdır. Ha bu işte dediğim gibi bu yani 920 şeyde Yavuz Selim'in hilafeti yani Arapların tek elinden diyelim artık çıkarıp yani Acemlere açıncaya kadar böyle ha. Ondan sonra artık hilafet makamı da Acemlere de açılmış oluyor.
Bir şey bağlamıyor mu hocam?
Hı?
Asabiyet olmadan da olabilir. Mesela asabiyeti konuştuk şu anda. Bu başlık altında. Yani sizin asabiyet başlık asabiyet olmadan da.
Her asabiyet olmadan asla devlet kurulmaz. Yani muhakkak bir asabiyeti olması lazım. Yok bu şimdi evet başlıkta diyor ki hanedana mensup kimsenin asabiyete dayanmadan yani o hanedana sahip olanlar onların bir ilave bir asabiyete ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendileri asabiyette dönüşüyorlar. Yani insanlar onlara tabi olurken onlar o muayyen soydan oldukları için ona tabi oluyorlar. Dolayısıyla o insanların zaten yani niye asabiyete muhtaç diye? Çünkü kendileri asabiyet olmuş. Kendileri bir asabiyet. Anlaşıldı. Ya inşallah sonra gelecek. Yani biraz sabredersin. Dördüncü fasıl demiş. Büyük bir hakimiyet ve hükümranlığa ulaşmış devletlerin temelinde dinin, bir peygamberin çağrısının veya hak bir davetin olduğu hakkında. Bunun sebebi demiş, devletin ancak üstün ve galip gelmekle elde edileceği. Üstün ve galip gelmenin ise ancak asabiyetli ve görüşlerin ortak bir noktada toplanmasıyla sağlanacağıdır. Sonra bunun hikmeti şudur demiş aşağıda. Eğer kalpler batıl olan şeylere, dünyalık menfaatlere yönelirlerse rekabet başlar ve anlaşmazlıklar çoğalır. Ancak hakka yönelir, batıl olan şeyleri ve dünyalık menfaatleri reddeder ve sadece Allah'ın rızasını hedeflerse birleşirler, rekabet ortadan kalkar, anlaşmazlıklar azalır ve yardımlaşma ve dayanışmanın en güzeli sergilenir. O zaman bak burada şimdi ikinci bir şey devreye giriyor. O da nedir? Din asabiyeti. Tamam, şimdi birincisi, yani şu iyi anlaşılsın, tamam. Yani İbn Haldun rahimullah burada kitapta zaten bahsettiği, şimdi bizim konumuzun idare, ne işlerin tabiatından bahsediyor. Tam işlerin tabiatından. Şimdi idarenin tabiatı nedir diyor? İdarenin tabiatı güce dayanır. Yani en güçlü olan idare eder. Tam işi idarenin tabiatı budur. E peki nasıl en güçlü olacak? Birincisi kendi gücünü ispat edecek ve kendi gücüne güç katacak. Artı güçlenmeye muhtemel olanları da ezecek. Böyle en güçlü olacak. Yani tabiatı bu insanın. Tam hem bu ilk başlarda işledik ya. Yani insan içtimai bir varlıktır. Tabiatı gereğince. Dolayısıyla bir arada yaşama mecburiyetinde. Ama her biri ben diyor. Dolayısıyla şimdi o kim ben oluyor? En güçlü olan. En güçlü olan ben oluyor. Ha, diğerleri ondan daha zayıf olduğu için onlar ona itaat ediyor. Onlar ona tabi oluyor. Yani idarenin tabiatı bu. Ama şu manaya gelmiyor, tamam. Yani bunu bir anlamak lazım. Yani idarenin tabiatını. Sonra ikincisi, ama bir şey yani Allah Azze ve Celle'den bir haber gelmiş. O haber ne eder? Bu idarenin tabiatını terbiye eder. Terbiye eder. İşte burada dediği gibi, evet, aslen idarede şey nedir? Aslen idarenin tabiatı en güçlü kim ise o idare eder. Ha şimdi bunu din ile birleştirdiğin zaman, din sana evet en güçlü, ama ne manada en güçlü? İşte en adil, en bilgili, işte en insaflı, en merhametli vesaire vesaire. Yani belirli vasıfları getirir. İnsanları ortak bir hedefte toplar. Hatta ne der? Din aslen ne der? İnsanları eşitler. Asıl itibariyle din asabiyetinde insanlar arasında fark yoktur. O idareci niye idareci olmuştur? Belirli bir kana sahibi olduğunun ötürü değil. Ya da belirli bir nesebi olduğu için değil. Ehil olduğu için. Yani şeriat ne der? İşte din, İslam şeriatı ehil olanı imam yapar. Yoksa aslen İslam şeriatı ne kana, ne mala, ne de işte nesep vesaire bunları itibar etmez. Ehliyete bakar. Kim ehil ise, velev ki o köle de olsa, velev ki işte Habeşi de olsa, velev ki yani siyahi ne fark et, fakir de olsa, o eğer ehil ise o zaman o hak eder. Tamam, dolayısıyla şimdi din ne diyor? Din bu tabiatı terbiye ediyor. Dolayısıyla İşte bu da nasıl hasıl oluyor aleykümselam ve rahmetullah. Dediği gibi, çünkü kalpler din, artı yani din asabiyeti de var olduğu zaman bu devlet bünyesinde, din asabiyeti, o zaman kalplerine birleşir. Hem esasla birleşir, çünkü insanlar arasında fark yok. Yani bir nesep farkı yok. Artı hedeflerde birleşir, çünkü herkesin hedefi aynıdır. İkincisi, o hedefe gidecek olan yollar da işte devletin, yani yolları devletin mecrası, bu da bir olacak. Hatta din asabiyeti bu nesep asabiyetinin çok daha güçlü olur. Ha çünkü nesep, yani nesebe itaat eden bir topluluk niçin o nesebe itaat ediyor? Çünkü o nesepten ona bir menfaat sağlanıyor. Tamam, kendi arzuladığı, kendisi ihtiyaç duyduğu bazı şeyleri karşılayan o neseptir. Dolayısıyla nesebe bağlanıyor. Ama din asabiyeti bizzat kendisi o dinin gaye edindiklerini gaye ediyor. Ve bizzat kendisi o dinin vaaz ettiği hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Yani o da devletin taşıyıcılarından birisi oluyor. Din asabiyetinde. Dolayısıyla din asabiyeti nesep asabiyeti elbette çok daha güçlüdür. Onun için bak din asabiyeti ne diyor? O nesep asabiyetini terbiye ediyor. Onu şekillendiriyor. Dolayısıyla diyor ki şimdi eğer böyle bir hak yani devlet böyle bir din asabiyetiyle birleşirse o zaman bu devlet çok daha güçlü olur. Yani sırf nesep asabiyetine dayanan bir devletten çok daha güçlü olur. Tamam. Yavaş yavaş bina ediyor. Sonra beşinci fasıl dini davetin devletin temelindeki asabiyet gücüne güç katacağı hakkında. Daha önce dediğimiz gibi diyor, bunun sebebi dini davetin asabiyet içindeki rekabeti ve kıskançlıkları ortadan kaldırması ve kalpleri tek bir yöne hakka çevirmesidir. Kalpleri tek bir noktada buluştuğunda artık onların önünde duracak kimse yoktur. Çünkü yönelişler ve hedefler tektir ve bütün insanlar bunun için canlarını seve seve verirler. Yani o şimdi din asabiyeti üzere kurulmuş olan bir devlette her bir fert bizzat devletin taşıyıcısıdır. Yani devletin hedefiyle ferdin hedefi aynıdır. Devlet ne istiyorsa fert de onu istiyor. Dolayısıyla her bir fert kendisi o hedefi gaye ediniyor. Yani mesela şimdi misal bir hanedan var. Hanedan devletini sürekli güçlendiriyor. Şimdi o hanedan bir ordusu var. Ordu niçin savaşıyor? Hanedan güçlenmesi için. Hanedan güçlenmesini, niye hanedan güçlenmesini istiyor? Çünkü hanedan ona maaş veriyor. Dolayısıyla kendisi hem bir maaşın devamlı olabilmesi için, belki de artması için hanedanı destekliyor, hanedan için savaşıyor. Gayesi bu, hanedanı güçlendirmek. Hanedanın pekala kendi gayeleri yok mu? Hanedanın gayeleri başka. O kendi saltanatını genişletmek istiyor, kendi hükümdarlarını genişletmek istiyor, oradaki işte mal mülkü, ganimet almak istiyor. Ha bak bu maksada veyahut da bu gaye aslen o oradaki asker ortak değildir. Oradaki askerin gayesine maaşıdır. Onun gayesi o. Hanedanın gayesi ise o diğer bölgelerde hakim olmak. Tamam. Yani burada bak yani tebaayla idare arasında bir gaye yani gayede ayrılıyorlar. Ama din asabiyeti olduğu zaman devletin ve o devletin etrafını toplanmanın ve o devleti desteklemenin sebebi o din asabiyeti olduğu zaman o zaman o orduda olan her bir fert yani her bir mücahit devletin gayesinin aynısını taşıyor. Devletin de gayesi nedir? Her yeryüzünde şeriatı ikame etmek. Onun için fetihleri çıkıyor devlet. Onun için fetih yapmak istiyor. Peki ordudaki o mücahidin gayesi ne?
Aynı
gaye. O da şeriatı bütün dünyaya yaymak. Şeriatı ikame etmek. Tam gayede birleşiyorlar. Yani her bir fert ile devlet aynı oluyor. Dolayısıyla elbette her bir fert çok daha büyük fedakarlıklar yapabiliyor. Dolayısıyla din asabiyeti hakim olduğu zaman bir devlete, o zaman o devletin önünde kimse duramaz. Allah'ın izniyle. Çünkü herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. Ama işte onun için mesela devletin gücü nesep asabiyetine dayandığı zaman başka bir devlet mesela daha çok maaş verdiği zaman oraya kayıyorlar askerlere. Tam yani bu şu anda artık yani bu böyle değil ama yani bugün bunu belki paralı askerlerde hala görebilirsin. Ama zamanında özellikle yani ordularda işte kim daha çok maaş veriyorsa oraya kayıyordu ordu. Tam çünkü gayede bir değiller. Hanedanın gayesi başka, askerin gayesi başkadır. İşte onun için diyor İslam'ın ilk dönemlerindeki fetihler hepsi buna misaldir. Yani çünkü İslam'ın bak ilk dönemdeki fetihler yani devlet tamamıyla din asabiyeti üzere kurulmuştu. Dolayısıyla bütün fetihler aslen yani İslam devletini yani İslam alemini oluşturan yani ya da İslam aleminin hali hep bu ilk dönemde gerçekleşmiştir. Batıdan doğuya kadar, yani tam Mağrib-i Aksa'dan, ta işte Horasanlara kadar, Mevvar'ın Nahır bölgesine, Türklerin işte bölgesine, Çin'e kadar, işte Arap Yarımadası, bütün bu bölgeler hepsi Emeviler döneminde fethedildi. İlk dönemler, ilk zamanlarda. Din asabiyeti güçlü olduğu dönemlerdi. Sonra din asabiyeti devlette azalmasıyla beraber, yani nesep asabiyeti güçlenmesiyle beraber zaten Abbasi döneminde hiçbir fetih gerçekleşmedi. Bak sadece bırak yani sadece Abbasileri ta ki Osmanlı'ya kadar. Ta ki Osmanlı'ya kadar hiçbir fetih gerçekleşmedi. Bilakis ne? Toprak kaybedildi. Endülüs kaybedildi. İşte o Sicilya, Malta adaları kaybedildi. Ta Osmanlı dönemi, Osmanlı döneminde işte Avrupa kıtasında yani bazı fetihler yapıldı. Onun dışında İslam alemi, bizim bugün bildiğimiz İslam alemi Avrupa kıtasındaki o Osmanlı dönemindeki fetihlerin müstesna hepsi Emevi döneminde yapılmıştır. Aleykümselam. Hepsi Emevilerin fetihleridir. Mesela. Niçin? Çünkü o zaman din asabiyeti çok güçlüydü. Ve İslam savaşçıları da yani bu bizzat kendileri bunu gaye edindikleri için çok güçlüydüler. Ama bu gittikçe ne etti? Zayıfladı. Zaten işte Abbasi döneminde özellikle nesep asabiyeti çok öne çıktığı için artık o devlet içerisinde bölüşmeler, işte hatta başka bölgelerden, merkezden kopmalar, Afrika kıtasında olsun ve diğer bölgelerde yavaş yavaş küçük küçük devletçikler meydana geldi. Ve her bir devlet kendi asabiyeti etrafına toplandı. Tam her bir topluluğun kendi asabiyeti oluştu ve böyle de aralarında ihtilaf gittikçe çoğaldı. Tam şimdi burada şöyle bir soru yani sorulabilir. O da eğer din asabiyeti, nesep asabiyetine çok daha güçlü ise ve aslen yani din eğer o devleti oluşturan asabiyeti terbiye ederse o zaman güçlü olur. Devlet o zaman güçlenir. Niçin? Çünkü fikirleri, hedefleri, görüşleri birleştiriyor. Yani o hani idarenin tabiatında yatan o çekişme, kıskançlık, işte o sürekli rekabet hali, mücadele hali bu kalkıyor. Mışıldı. Böyle kendi kendime konuşmuyorum değil mi yani? Herkes böyle sanki yani bana bakıyor da içleri yokmuş gibi burada. Ki kendi kendime konuşuyorsam hiç şey etmiyorum. Bu çok önemli bir konu kardeşler. Yani bu idarenin sırrı nesep ve din asabiyetidir. Yani nesep asabiyeti ve nesep benzeri asabiyet ve din asabiyeti, din idareyle alakasını anlarsanız o zaman idarenin hepsini anlarsınız. İdare ne demektir? İdare ne haldedir? İdare nereye doğru gidiyor? İdarenin tamam bütün hallerini anlarsınız. Eğer bunu yani bu burada işlediği konuyu özellikle hususen bu konuyu anlamazsınız o zaman hep birilerinin peşinden gidersiniz ve onlar nereye gidiyorsa siz de o tarafa doğru gidersiniz. Tamam yani size tavsiyem bunu anlamaya çalışın. Tamam nesep, şimdi diyoruz ki yani her bir devletin temelinde bir asabiyet yatar. Tamam. Ve bu asabiyette de esas olan nedir? Nesep asabiyetidir. Çünkü insanın tabiatı buna en yakındır. En yakındır. Ama bu nesep asabiyetini terbiye eden din asabiyetidir. Çünkü işte asıl idarenin tabiatında yatan o çekişme hali, rekabet hali, en güçlü daima hükmetmesi ve diğerlerinin de ona muhalefet etmesi, yani o hani o idare makamındaki o tartışma, o rekabet halini ne diyor? Din kaldırıyor. Dolayısıyla artık yani o güç sahipleri bir bünyede hani bir devlet içerisinde düşün, bir topluluk içerisinde var olan güç kaynakları arasında bir tartışma, bir çekişme kalmıyor. Çünkü din onların hepsini eşitliyor. Aralarından diyor ki sensin en ehil. Sen falan falan kanı taşıdığın için, sen falan falanın oğlu olduğun için, sen falan falan olduğun için değil. Bilakis çünkü sen en takvalı, en alim, en sadık sensin. Ya bu işe en layık sensin. Dolayısıyla seni imam yapıyor. Herkes de din asabiyeti galip geldiği için buna boyun eğiyor. Diyor ki evet, velev ki bu aramızda bu adam köle de olsa, kölelikten gelen de olsa, ne diyorlar? Diyorlar ki tamamdır. Çünkü ehil odur. Hepsi buna boyun eğiyorlar. Velev ki neseben çok düşük bir nesepten de gelse, fakir de olsa vesaire vesaire, herkes ne diyor? Boyun. Tamam, din asabiyeti hakim olduğu zaman bu. Yani dinin hakimiyeti. Herkesin anlayışını, fikrini, tercihlerini yönlendiren nedir? Dini buyruklardır. Ha şimdi o zaman zaten devleti yani zayıflatan nedir? Kendi içindeki çekişmeler. Tabiatında yani. Tamam. E şimdi din eğer bu devlete hakim ise o zaman aslen ne olması lazım? O devlet güçlü olması lazım. E vakamıza bakıyoruz. Vakamızda din devletleri en zayıf devletler. O zaman bu yanlış var bir yerde. Bir yerde bir yanlış var. O da nedir? Dediğim gibi yani din asabiyeti hakim değil. Din var ama din asabiyeti hakim değil. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Yani bir bünyede birden fazla asabiyet olabilir. Tamam. Birden fazla asabiyet olabilir. Ve burada yani birden fazla asabiyet derken bu esas da yani bizim topluluklarımız, bizim İslam toplumunda esas da iki asabiyete döner. Bu bir esas asabiyet, o da nedir? Nesep asabiyeti. Tam nesep asabiyeti. Veyahut da nesebe benzer bir asabiyet. Veyahut da bu ikisi, yani bir, iki tane din asabiyeti. Mesela yani anlaşılması için. Misal, şahıs, Zeyd, insanların başına hükümdar olmak istiyor. Böyle bir arzusu var. Tamam, böyle bir arzusu var. Şimdi bu arzuyla mesela bir yere gitti. Dedi ki ben sizin emirinizim. Nasıl emir olacak şimdi? Şimdi nasıl emir olacak? Böyle emir, bunun emirliğini kimse kabul eder mi? Yani gel dedi ki ben sizin başınızda emirim, bana itaat edin. Kim kabul eder? Kabul etmez kimse. Bunu kabul etme, bu bak bu gerçekleşmesi için birinci bak yani en tabii yol nedir? O Zeyd'in kim var? Akrabaları var. Akrabaları var. Kardeşleri var, yeğenleri var, işte babası, dedeleri, amcaları vesaire. Bunlar onu destekliyor. Bak şimdi arkasında ne var? Bir asabiyeti var. Şimdi onlara dayanarak diyor ki ben sizin emirinizim. Ha şimdi eğer onun o kabilesi güçlü ise, diğerlerinden daha güçlü ise onlar ne edecek? Diyecekler tamam, Allah razı olsun, bizi emirimizsin. Anlaşıldı? En yani esas asabiyet budur. Kendi akrabaları, en yakınları yani soy itibarıyla. Ha şimdi bu güçlü evet idare ediyor. Ama başka da güçlü olan şeyler var. Yine kendi asabiyetleri olan, kendi akrabaları olan da var. Onlar şimdi ne edecek sürekli? Yani onu bir şekilde indirip kendileri o devletin başına geçmeye çalışacaklar. Dolayısıyla hep bir rekabet var bak. Şimdi o da ne edecek? Sürekli güçlenenleri ezmeye çalışacak. Kendi gücünü, kendi makamını koruyabilmesi için ne edecek? O güçlenenleri de sürekli ezecek. Onları imkansız bırakacak. Belki birileri yerden bakacak ki bir muhalefet şeysi var. Yani bir teşebbüsü var. Hemen onlar üzerine gücünü gösterecek ve onları ezecek, yok edecek vesaire. Yani kendi makamını koruyabilmesi için. Tamam. Dolayısıyla temelde daima nesep asabiyeti yatar. Yani temelde daima. Bundan hatta nebiler dahi bundan istisna edilmemiştir. Enbiya da buna dahildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini başlattığında kimin koruması altındaydı? Kendi nesebinin koruması altındaydı. Tamam mı? Kendi nesebi. Yani o da Ebu Talib'in himayesi altındaydı. Haşim oğulların himayesi altındaydı. Onların himayesi sebebiyle vesilesiyle o davetini yapabildi. Ama bak o nesebe sahip olmayanlar o Müslümanlardı. Ama öldürenler de oldu, işkence görenler de oldu. İslam'ın ilk şehitleri kimlerdir? Babası Yasir ve annesi Sümeyye. Bak, babası Yasir ve annesi Sümeyye. Bunlar şehit edildi. O zaman Mekke'de Müslüman yok muydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı, Müslümanlar da oradaydı. Ama bunu engelleyemediler. Çünkü onların bir asabiyeti yoktu. Asabiyetleri yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendi asabiyeti, yani o nesep asabiyeti vesilesiyle koruma altındaydı. Haşim oğulları onu koruyorlardı. Hatta müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşı şey ettiklerinde, yani ambargo uyguladı. Bütün Haşim oğulları ambargoya girdi. Bak, bütün nesep. Hatta sadece Haşim oğulları, Haşim oğulları ona en yakın nesebi. Haşim'in kardeşi Muttalib ve o Muttalib'in yani soyu, onlar da onlarla beraber ambargoya girdi. Aralarında bir din asabiyeti yok. Aynı dini paylaşmıyorlar. Sadece aynı nesebi paylaşıyorlar. Ama o nesep bağı o kadar güçlü ki onun gördüğü eziyeti onlar da girdiler. Senelerce ambargoya girdiler. Ha sonra bak, sonra yani ilk adım bak bu nesep asabiyeti. Sonra bu sadece Resulullah'a mahsustur. Hayır, bütün rasuller böyle. Bütün rasuller kendi topluluklarında, kendi kavimleri tarafından eziyet gördüler. Ve onları koruyanlar en yakınları oldu. En yakınları oldu. Tamam, yani bu Allah'ın azze ve celle sünneti. Niye ki? Yani o, hani bunun bir şeysi var yani. Bu böyle gelmesi, olması gerekiyor. Yani bu böyle olması gerekiyor. Çünkü işte o nesep asabiyetin üzerine bina edecek olan nedir? Din asabiyeti. Din asabiyeti güçlendiğinde, işte artık Medine'ye hicret ettikten sonra, devleti kurduktan sonra artık hakim olan neydi? Din asabiyeti. Artık orada ne senin Mekkeli olman, ne Medine, Hazreç, Eusten olman vesaire, dışarıdaki Katafan vesaire kabilesi, sen hangi kabiledensin veyahut da kabile misin? Kabilen eşraftan mıdır, değil midir? Veyahut da sen kölelikten mi gelmesin, nesin? Bunun bir ehemmiyeti kaldı mı? Kalmadı. Çünkü hakim gelen neydi? Din asabiyeti. Ama o din asabiyetin hakim gelmesi gelinceye kadar sahabe türlü türlü imtihanlardan geçtiler. Kendi nesep asabiyetleri açısından. Ha çünkü bir devlet ne zaman din asabiyeti galip gelirse o zaman o devlette hayır vardır. Yani o tam din asabiyeti galip gelmesi gerekir. Çünkü nesep asabiyeti daima vardır. Daima mevcuttur. Çünkü esas o. Tam mesela başka bir misal. Mesela bir tane Kürt bir tane kardeşi düşünelim. Bu Kürt kardeş Allah azze ve celle onu hidayet etmiş. Kendi toplumu içerisinde hidayet etmiş. Sonra bu gitmiş mesela bir Arap ülkesine, dinini okumak için gitmiş, dinini okumuş, geri döndü şimdi. Köyüne geldi. Köyü tamamıyla yani dinden uzak. PKK. Hepsi PKK taraftarı. Şimdi orada bak, din daveti yapacak. Birincisi bak, birincisi o davetini başlatırken niye o köyü köyden başlatıyor? Niye o köye gitti yani? Akrabaları orada olduğu için. Bak hemen doğrudan nesep asabiyeti. Esas o. Çünkü nesebi o. Akrabaları orada. Dolayısıyla oraya gitti. Peki şimdi oraya gitti, tamam. Eğer şimdi orada akrabalarından birileri onu desteklerse orada daveti mümkün olacaktır. Ama eğer desteklemezse daveti mümkün müdür? Mümkün değil. Mümkün değil. Ha, onun belki kardeşi, belki babası vesaire yani bunlar onu kabullenir. Derler ki bu bizim çocuğumuzdur. Ne derse desin yani. Olabilir. Belki şöyle böyle bir şeyler söylüyor ama bizim evladımızdır yani. Biz onun arkasındayız. Yani biz onu koruruz derlerse o zaman o davetin yapabilir. Her ne kadar onlar onun dinine girmeseler de. Bak, dini asabiyet yok henüz. Sadece nesep asabiyeti var. O nesep asabiyetine davasını, davetini bina edebilir. Ha şimdi evet evlere gider, evlerde işte halkı İslam'a çağırır, belki bir ders halkası yapar, insanlara işte İslam'ı anlatır. Çünkü arkasında onu destekleyen bir ailesi var. Zamanıyla belki kimisi ne edecek? İslam'a girecek. Ha şimdi İslam'a girdiği zaman düşünün, orada 4, 5, 10 oldular. Artık köy ne edecek? Köy halkı ona karşı artık yani rahatsız olacak. Baktılar ki bu yani bütün köyü değiştirecek. Artık belki bir düşmanlık olacak. Ama onun akrabaları hususen, bir ikincisi de işte İslam'a girmiş olanlar da onu koruyacaklar. Ve böyle zamanıyla ne edecek? Yani böyle imtihanlar, o dayısıyla imtihan, amcasıyla imtihan görecek, diğer Müslüman babasıyla imtihan görecek. Yani o nesep yani akrabalık boyutunda ciddi imtihanlar gördükten sonra ve her biri dinine sarıldıktan sonra orada bir dini asabiyet güçlenecek. Yani ne diyor? Dini uğruna babasını terk ediyor. Dini uğruna kardeşini terk ediyor. Baba dini uğruna oğlunu terk ediyor. Mesela tam bu bir süreç, yani bu süreç lazım. Yani bu lazım gelen bir süreç. Din asabiyeti tam manası güçlenebilmesi için. Ondan sonra bu güçlendikten sonra artık ne diyor? Bütün her şeye sadece hakim olan nedir? Din oluyor. Ve nesebin artık, nesep asabiyetinin artık bir etkisi kalmıyor. Velev ki zaman zaman gelse dahi, mesela sahabede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sahabe birbirine kısa bir zaman düşmedi mi? İdare noktasında. Bir tarafta Ensar dedi, bizim hakkımızdır. Muhacir yok, bizde olmasa bak. Hemen iş nereye döndü? Nesep asabiyetine döndü. Çünkü o daima bakidir. Daima. Ama din asabiyeti galip geldiği için, hakim olduğu için tez zamanda hemen bu fitneyi bertaraf edebildiler. Yine ilahi hükümleri boyun eğdiler. Yani mesele orada. Bunu iyi anlamanız lazım. Yani bir iktidarın, bir idarede, bu küçükten al en büyük idareye kadar. Yani küçük bir cemaat idaresinden al ta ki hilafet makamına kadar. Bütün idareler esas da bu iki asabiyete binadır. Nesep ise asabiyeti, iki de din asabiyeti. Nesep asabiyeti nesebe benzer. Yani benzer ne demek? Yani bu işte hemşehirlik olabilir. Bu işte aynı milletten olmak, işte Türk, Kürt, Zaza, aynı milletten olmak. Veler ki akrabalık olmasa da ama aynı yerden geliyorsun, aynı bölgeden geliyorsun vesaire. Yani bunlar da nesep asabiyeti gibi yani. Daha zayıf olur ama bu da buna benzer. Tamam, bu esasta yatıyor. Sonra buna ne eder? Din asabiyeti bina eder. Dolayısıyla bizim topluluklarımız hepsi esasta çıkış noktaları bu nesep asabiyetleridir. Bugün yani kardeşlerin ekseri var olan bir cemaat çalışmasına dahil olmuşlar. Bunu görmüyorlar artık. Yani aslında o cemaatin temelinde yatan asabiyeti, onu artık sonradan gelenler görmüyor, fark edemiyor. Ama cemaatin temelinde yatan, en temelinde yatan aslında nedir? Bir nesep asabiyeti veya da nesep benzeri bir asabiyet. İşte aynı şehirden gelme mesela. Tamam, bu bir nesep asabiyetidir. Nesep değil, nesepte bir değiliz ama ona benzer. Hepimiz aynı şehirden gelmişiz. Aynı mahalleden gelmişiz. Çocukluğumuz beraber geçmiş. Aynı köydeniz. Genelde zaten köy halkı yani bir yerde aynı köke dayanıyor. Ama belki dışarıdan gelmiş olanlar olabilir ama yine aynı köydensin. Yani o da seni birbirine bağlıyor. O da bir asabiyet yani oluşturuyor. Tamam. Dolayısıyla bak, bu çok önemli bir husus. Yani muhakkak bu iki asabiyet devletin temelinde yatar. Hangisi güçlü olursa, hangisi diğerine galip gelirse ona göre devlet şekillenir. Din asabiyeti galip gelirse o zaman orada dini ahkam ve dinin yani hedefleri galip gelir. Dinin zayıflamasıyla ne der? Esas asabiyet ortaya çıkar. O da nesep asabiyetidir. O ortaya çıkar. Şimdi şöyle bir mesele de var. Tam bu da çok önemli. Şimdi bir devlet mesela, yani din asabiyeti üzerine kurulmuş bir devlet düşün. Güçlü. Çünkü bak o devletin, niye o devletin için, niye devlet güçlü? Tamam, onu ben zaten söyledim. Ben yeni bir şey söyleyeyim. Din asabiyeti bina etmiş, dolayısıyla devlet güçlü diyorum. Niye güçlü ama? Tamam, evet, ama yok.
Artık kendisi asabiyet olduğu
için. Yok.
Mesela
şey güçlü yani. Aynı
gaye için savaştıkları için. Ayva. Her bir fert o devletin bir üyesi. Tamam, her bir fert o gayeyi benimsemiş. Dolayısıyla orada yani o devleti düşünün, o devlet bütün o, yani o Müslümanlar, yani o devletin tebaasından oluşuyor. Her biri devleti benimsemiş. Her biri devlet, yani öyle diyelim. Her biri devlet. Dolayısıyla orada sen, yani çok güçlü bir devlet. Dolayısıyla böyle bir devletin karşısında durman çok zordur. Din asabiyeti bu demek. Ha şimdi din asabiyeti zayıflıyor. Diyelim. Din asabiyeti gittikçe zayıflıyor. Devletin bir asabiyete ihtiyacı vardır. Devlet asla asabiyetsiz ayakta duramaz. Yani insanları bir şey etrafında toplaması lazım. Tamam. Çünkü devlet merkezidir. Merkezi yönetimdir. Yani o merkezi sen muhafaza edebilmenin yolu nedir? İnsanlar bir yerde bir şey etrafında toplaman lazım. E şimdi din asabiyeti zayıflıyor. Ne yapacak?
İşte tamam.
Şimdi bu ya esasa dönecek, nesep asabiyeti ortaya çıkacak. O bu sefer insanları toplayacak. Veyahut da o devlet yani yine yeni bir asabiyet ortaya koyacak. İnsanları etrafında topladığı. Yani bir asabiyeti güçlendirmesi lazım. Yoksa insanlar dağılır. Tam bu ya kendisi olacak, eğer gücü yetiyorsa, devlet kendisi güçlüyse, kendisi güçlüyse o zaman kendisini asabiyet olarak sunacak. Yani mesela düşünün, bir adam etrafında insanları toplamak istiyor. Zengin, varlıklı birisi. Artı muhterem bir insan, muteber bir insan. Yani o iş yürütebilen bir insan. Şimdi bu insanların etrafında toplamak istediği zaman ne edecek? Kendisine çağıracak. İnsanlar da onun etrafında toplanacak. Çünkü o onlara maaşını verecek. O onlara evini verecek. O onlara işte erzağını verecek. Sıkıntı olduğu zaman gelecek, abi diyecek benim şöyle şöyle, hemen diyecek tamam bir yeri arayayım. Ona diyecek bak böyle böyle bir sorun var, sen bunu hallet, hemen hallolacak. Şimdi bu insan kime bağlanacak o kişi? O kişinin kendisi. Yani o kişinin asabiyeti ne olacak? O kişinin kendisi olacak. O adam uğruna savaşacak. O adam uğruna zorluk çekecek. O adam uğruna o dese ki falan falan gideceksin, gidecek. Yani çünkü onun asabiyeti o adam. Çünkü bütün yani ihtiyaçları adam kendisi karşılıyor. Eğer bak o adamın gücü buna yetiyorsa böyle yapacak. Yani kendisine çağıracak. Ha buna gücü yetmiyor mesela. Ama onu bir cemaat mesela orada görevlendirmiş. Arkasında cemaat var. Şimdi insanları toplarken kendisine mi çağıracak? Yoksa cemaati mi çağıracak? Cemaati çağıracak. Tam cemaati, çünkü kendisi asabiyet sahibi değil. Kendisi yani o gücü sağlayamıyor. Ama cemaatin ona verdiği güç ile o insanlara yardımcı oluyor. Dolayısıyla onun yani onun iktidarı, idaresi, emirliğe neye dayanıyor? Cemaate dayanıyor. Dolayısıyla o da ne edecek? Cemaati güçlendirecek ki o cemaatin gücün vesilesiyle kendisi de iktidarda kalsın. O tabi olanlar da hepsi kime bağlı olacak? Cemaate bağlı olacak. Bak orada asabiyet şimdi yani kendisine bağlayabilmek için yine haricinde bir asabiyeti güçlendirmesi gerekiyor. Yoksa insanları tutamaz. Anlaşıldı. Ha bunun gibi din asabiyetini kaybettiği zaman bir devlet, devlet kendisi güçlüyse kendisine çağıracak. Ve etrafındaki adamlar da hepsine devlete bağlanacak. Ama eğer buna gücü yetmiyorsa devlet, o zaman ne edecek? Kendisinin dışında bir asabiyete ihtiyaç duyacak. Ha bu şimdi ya nesep olabilir, millet yani, işte vatan, vatandaş gibi şeylere yönlendirecek. O şekilde insanları toplamaya çalışacak. Veyahut da buna benzer yani işte nesep olabilir. bir asabiyet lazım yani el muhim. Tamam mı? Asabiyet olmadan asla ayakta duramaz. Ha burada şimdi demiş 6. fasıl asabiyet olmadan dini davetin başarıya ulaşamayacağı hakkında. Dini davet başarıya ulaşması mümkün değildir. Demiş ki sebebi, bunun sebebi daha önce anlattığımız gibi halkın karşısına çıkartılıp kabul ettirilmek istenen her şeyin mutlaka asabiyete ihtiyaç duymasıdır. Tamam, mutlaka bir asabiyete dayanması lazım yani. Yani o insanları toplayan, bir araya getiren bir güç lazım. Daha önce de zikrettiğimiz sahih bir hadiste şöyle deniliyor. Allah ancak kavmi içinde soy ve kabilesi yönünden güç ve kuvvet sahibi birini peygamber olarak gönderir. Yani her bir peygamber ne edilmiştir? Yani kabilesi güçlü bir, yani güçlü bir kabileden gönderilmiştir. Ki o peygamberi o kabile korusun, himaye etsin. Davasında yani onu desteklesin. Tamam, çünkü yani bak her bir, yani her bir nebinin daveti esas itibariyle nesebe dayanır. Nesep asabiyetine dayanır. Yani sonra güçlenir davet, din çadı, yani davetin güçlenmesiyle din asabiyeti güçlenir. Sonra da asabiyet dine dönüşür. Ama ilki nedir? Daima nesep asabiyetidir. Ha bunda şimdi yani nebiler dahi istisna edilmemiştir. Tamam, bu Allah Azze ve Celle mesela Allah Subhanahu ve Teala Resulüne Aleyhisselatü Vesselam'ı ilk günden itibaren melekler ordusuyla destekleyemez miydi? Destekleyebilirdi. Ama desteklememiştir. Yani destekleyenler melekler ordusunu ona himaye ettirmemiştir. Himaye ettirebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir insana ihtiyaç olmadan İslam davetini yürütebilirdi. Ama öyle değil. Bilakis kendi toplumu içerisinde kendi kavminin yani en yakınları işte Haşim oğlunun desteğini almıştır. Hatta bak o destek zayıf kaldığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne etmiş? Desteği dışarıda aramış. Mekke'yi terk edip mesela Taif'e gitmiştir. Onu himaye edecek olan başka kabileler aramıştır. Ve neticede de kendisini ve Müslümanları himaye edemediği için artık kendi toplumu içerisinde bak orada artık nesep asabiyeti kırılıyor. Nesep asabiyeti artık bir gücü kalmıyor yani. Kendisini ve kardeşler Müslümanları koruyamadığından ötürü artık ne etmiştir? Medine'ye hicret etmiştir. Onun evvelinde Müslümanları bak, onun evvelinde kendi asabiyeti yani kendi nesebi yani kendi koruması bakiydi. Ama tebaasının yani Müslümanları koruyamıyordu. Dolayısıyla onları ne etti? Habeşistan'a gönderdi. Çünkü tebaasını koruyamıyordu. Evet, kendi can emniyeti, güvenliği sağlanıyordu. Ama o zayıf, özellikle köle olan ve işte fakir olan Müslümanlar, onlar korunamıyordu. Dolayısıyla onları koruyabilmek için onları ne etmiştir? Habeşistan'a göndermiş. Ama kendisi Mekke'de kalmıştır. Ama artık Medine hicrette artık kendi can güvenliği de kalmamıştı. Artık onu kastediyorlar, onu öldüreceklerdi. Dolayısıyla bak ne etti? Başka yani yine Medine ile Mekke arasında yine bir kan bağı var. Ama yani Kureyş değiller, Kureyş'ten değiller. Daha uzak yani bir kabileye sığındı. Onlar onu ve yanındakilerini kabul ettiler. Onlara ensar oldular. Yani yine bak, yine bir toplumun, bir kavmin himayesi altına girdi. Orada din asabiyeti artık iyice güçlendi. Orada artık hiçbir kabile şeysi, intisabının bir ehemmiyeti kalmadı Medine'de. Tamam. Onun için diyor ki, bu 6. fasıl önemli. Bizim yani şu bölgede yaşadığımız bir olay açısından da çok önemli. Ya diyor ki burada, yani birincisi şimdi diyor yani Allah Subhanahu'nun sünnetidir. Nebileri de bu yolu yürütmüştür. Nebiler de davetlerini başladıkları zaman, ilk zamanlarda onlar da nesepleri tarafından yani akrabaları, kavimleri tarafından korunmuşlardır. Yani orada yine o davet neye dayanıyordu? Nesep asabiyetine dayanıyordu. Tamam. Şimdi diyor ki halktan ve alimlerden kötülükleri ortadan kaldırmak için harekete geçenlerin durumu da böyledir diyor. Yani onların da bir nesep asabiyetine ihtiyaçları vardır. Veyahut da nesep benzeri bir asabiyet. Tamam. Kendilerini ibadete ve din yoluna vermiş olanlardan çoğu sevabını Allah'tan bekleyerek zalim idarecileri kötülüklerden alıkoymak ve onlara iyiliği emretmek için onlara karşı harekete geçerler. Avamdan pek çok kişi de bu hareketlerinde onlara katılırlar ve hayatlarını tehlikeye atarlar. Nitekim bunlardan çoğu sevap kazanmış olarak değil, suçlu ve sorumlu olarak bu uğurda hayatlarını kaybederler. Hadi dikkat edin. İbn-i Haldun bak ne diyor Rahimullah? Diyor ki halktan ve alimlerden diyor kimisi toplum içerisinde yaygın hale gelmiş ve devlet tarafından da zalim idareciler tarafından da belki sebebi onlar. Onlar bunların önünü açıyor. Belki onlar hatta var ediyor toplum içerisinde. Yani var ediyor derken bir fiil değil. Ama bunların varlığını sağlıyorlar. Şimdi bu zalim idarecinin kötülüklerine karşı koymak istiyorlar. Dolayısıyla harekete geçiyorlar. Bana ne diyor ifadesi? Diyor ki onlar diyor bu manada hayatlarını tehlikeye atarlar. Nitekim bunlardan çoğu, bak böyle davrananlardan çoğu sevap kazanmış olarak değil, suçlu ve sorumlu olarak bu uğurda hayatını kaybederler. Anladın? Suçlu ve sorumlu olarak hayatlarını kaybederler. Yoksa sevap kazanmış bile değiller. Hani sevap kazanmayı bırak, suçlu olarak ölürler diyor. Niçin? Çünkü Allah onlara böyle bir şeyi ancak buna güçleri yetiyorsa emretmiştir. Yani iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek neye bağlı? Senin kudretine bağlı. Kudretin varsa o zaman bunu yaparsın. Kudretin yok ise o zaman ne etmen lazım? Bunu inkar etmen lazım. İşte diyor Resulullah Sallam dediği gibi kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle düzeltsin. Hükümdarlıklar bak, hükümdarlıklar ve devletler önüne gelen herkesin sarsıp yıkamayacağı kadar oturmuş ve sağlam bir yapıdadırlar. Devletten bahsediyorsun sen. Yani bir devlet, hükümdarlık. Bu artık bak nesep asabiyeti etrafında toplanmış, ordu oluşturmuş, yani oturmuş. Yani idari kesimi var, idari kesime tabi olanlar var. Yani bir devlet oluşmuş. Sen şimdi böyle bir devleti öylesine bir hareket ile sarsamazsın. Sen böyle bir devleti öylesine bir hareket ile gideremezsin, yok edemezsin. En azından ne? En azından o devlet kadar güçlü olman lazım. En azından o devlet kadar güçlü olman lazım. Yani ne demek oluyor? Sen eğer böyle bir şeye kalkışırsan senin de dayanabileceğin bir asabiyetin olması lazım. Eğer bu asabiyetin yok ise, yani arkanda seni destekleyecek bir güç yok ise ve bu güç de en azından o devletin gücünde olması lazım ki o devlet ile baş edebilesin, onu yıkabilesin. Artı hatta sen bu devleti yıktıktan sonra ne olacak? Devleti yıktıktan sonra sen o devletin işleyişini, işte yaptığı amelleri doğrudan ilerletebilmen için hazır bir kadron olması lazım. İdari bir kadron lazım. Ve bağlantıların lazım. Yani o devleti kaldırıyorsun, yerine kendi devletini kuruyorsun. Tamam. O zaman bunun bir yönü olabilir. Ama eğer sen sadece devleti yıkacaksan, velev ki diyelim ki mesela güç sahibisin, böyle bir şey yapabilecek bir kudrete sahipsin, devleti yıktın, sonra kaos olacak. Devlet boşluğu olacak. Devlet boşluğu meydana geldiği zaman bütün ufak tefek grupları hepsini edecek, ayağa kalkacak. Yani orada bir vahşet ortamı meydana getireceksin. Vahşet ortamı senin irade ettiğin şey mi? Yani senin asıl irade ettiğin nedir? Sen zulümü def etmek, iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmeksin. Gayen bu. Sen ama bilakis ne yapıyorsun? Bilakis o kötülüklerin, daha da çok kötülüklerin meydana gelebilecek olan bir ortam meydana getiriyorsun. Tam dolayısıyla böyle hareket edenler diyor suçludur. Çünkü bunu bilmesi lazım. Tamam mı? Yani bunu bilmiyorsa, yani bir toplum içerisinde bir bölgedeki dinamikler nedir? Hangi dinamikleri ben dikkate almam lazım? Ben bu idareyi, yani idare hangi asabiyeti dayanıyor? Nasıl ben bu idareye yani saldıracağım ve bu idareyi ben düşüreceğim? Düşürme gücüm var mı yok mu? Kaldı artı bunu yaptıktan sonra ben insanları neye çağıracağım? Neyin etrafında toplanacaklar? Benim o devleti düşürdükten sonra yeniden devlet kurabilecek bir kadrom var mı? Tam bunları düşünmezsen ve böyle bir harekete kalkışırsan, o zaman senin asıl yaptığın nedir? Tebaanı ölüme göndermektir.
Hı? Ya. Bir süre bunun günümüzde mesela siyasete yönelen bütün cemaatler bu mimarlardan sözler söyleyip bizim kendi kendimizi öldüreceğimize, hani savaşa girmek, cihada gitmek, cihadı benimseyip hepimizi öldüreceğimize var olanı korumamız gerekir. Ta ki gerekli güç ve kuvvet oluşana kadar. Bu güç ve kuvvet de hiçbir zaman yerine gelmiyor ama aynı zamanda Müslümanlar da kat edebiliyor veya zulmediliyor. Bu da buna dahil midir?
Yok. Şimdi bu bahis, o ayrı bir bahis. Tamam, o ayrı bahis. Yani burada bizim, burada şimdi bahsettiği nedir? Yani o diyor ya zaten bak, halktan ve alimlerden kötülükleri ortadan kaldırmak için harekete geçenler. Yani şimdi sen bir, mesela bizim bölgemizde olduğu gibi. Tamam, bizim bölgemizde tamam idarede bazı hatalar var. Sen bazı yanlışlar görüyorsun. Ha, bunlar kötülük olarak sen bunları def etmek istiyorsun. Tamam mı? Yani iyiliği ikame etmek istiyorsun, kötülüğü def etmek istiyorsun. Tamam. Ha şimdi bunun için harekete geçiyorsun. Ha şimdi böyle bir durumda, eğer bu durumda sen, eğer o birincisi o harekete geçmek için yeterli güçlü bir asabiyet sunamıyorsan, bir. İkincisi, sonra o devlete karşı, fiilen karşı koyabilecek bir gücün yok ise, üç, o devleti yıktıktan sonra farz edelim, o devletin yerine bir devlet ikame edebilecek, inşa edebilecek bir gücün yok ise, o zaman böyle bir hareketin nedir? Bu hareket sadece etrafının tebaanı ölüme göndermektir. Dolayısıyla işte o tip insanlar diyor suçludur. Ha çünkü kendi tebaasına yani bir nevi netmiş ihanet etmiştir. Çünkü tebaası ona bağlı. Yani onun yolundan gidiyor. Tam bizim işte zaman yakın tarihte olduğu gibi. Yani hangi asabiyette topladılar insanları, o samimi Müslümanları? El-Kaide asabiyetinde. Asabiyet oydu. El-Kaide. Tam yani o sundukları asabiyet oydu. EYT'ye karşı El-Kaide asabiyetini sordular. Dediler ki biz El-Kaide'ciyiz. El-Kaide hakim olması lazım vesaire vesaire. Şimdi El-Kaide asabiyeti zamanında güçlü müydü? Güçlüydü. Bütün dünyada yani Müslümanlar, yani özellikle silahlı gruplar hepsi El-Kaide'nin idaresini kabul ediyorlardı. Bunda hatta birçok yani tasavvuf yani grupları veyahut da mesela İbtiace filan de bunlar da hepsi El-Kaide'nin yani bu manada önderliğini kabul ediyorlardı. Tamam, yani güçlü bir asabiyet yani. Sen zamanında sadece ben El-Kaide'denim, El-Kaide beni görevlendirdi demen yeterliydi bak, insanların toplanması için. Yani insanların, sen bir insanları bir çatı altında toplamak için senin El-Kaide tarafını görevlendirmiş olman yeterliydi. Ama bu asabiyet artık zayıfladı. Yani bu yeterli gelmiyor artık. Yani hele bizim zaman, şu zamanda artık El-Kaide yani bir asabiyet mi? Yani insanları bir araya getiren bir güçlü bir asabiyet mi El-Kaide? Değil. Ha sen şimdi insanları bu asabiyeti çağırırsan ve o eski yani gücünü insanlara vehmettirirsen ve bu asabiyetin tekrar güçlenmesi için insanları harekete geçirirsen, o zaman bu işte gerçeklere, gerçeklere uygun değil. Çünkü bu artık güçlü bir asabiyetti. Artı sen şimdi bu güçlü bir asabiyet olmadığı için imkanlar da yani imkanların da kısıtlı. Yani senin ne askeri teçhizat itibariyle, ne sayı itibariyle senin bir gücün yok. Çünkü güçlü bir devlet, güçlü bir asabiyete dayanır. Yani sen şimdi mesela farz et, misal, zamanında sen bir adamın yanına gittin, dedin ki biz mesela biz falan falan bölgede yani bir cihat başlatacağız. Adam seni tanımıyor ama parası var. Sana şimdi itibar eder mi? Etmez. Ama sen bir şey, bir 10 sene önceki bir hali düşün. Sen onun dedin ki ben falan falan şeyhten görevlendirildim. El-Kaide'nin şeyhlerinden. Falan falan. Mesela Şeyh Eymen beni görevlendirdi. Ben işte bu bölgede böyle böyle bir cihat altyapısı oluşturmak için görevlendirildim. İspat edebildim. Seni destekleyecek mi? Destekleyecek. Seni destekler. Çünkü bak o güçlü bir asabiyet. Yani o El-Kaide ismini sunman hemen bak birçok şey ifade ediyor. Yani burada bu bu adam dediğini yapabilir. Dolayısıyla parayı da verir. Ama sen şu zamanda mesela gidip yeri desen ki ya ben İran'dan görev aldım. Ben burada bir cihat altyapısı oluşturacağım. Sana destek verir mi? Vermez. El-Kaide'nin bir gücü kalmadı. Dolayısıyla sen şimdi insanları öyle zayıf bir asabiyete çağırıyorsun. Zayıf olduğu için zaten imkanlar da yok. Ne sayı itibariyle, yani katılanların sayısı az, katılan insanların askeri imkanları az. Sonra onları sürekli bazı hayali şeylerle dolduruyorsun, teşvik ediyorsun. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz El-Kaide'yiz. Ondan sonra adamları kıyama kaldırıyorsun. Ama bütün yani bütün halin tamam, yani gerçek halin o bütün hayali hallerden çok uzakta. Dolayısıyla sana karşı yapılan ilk hamleden bitiyorsun. Orada kalmıyor. Yani o sadece o samimi Müslümanların ortaya çıkmış olması muhalif olarak yani. Sadece burada kalmıyor. Yani o tabii elbette şu idare seni artık bir tehlike olarak algılıyor. Dolayısıyla seni ne diyor? Senin üzerine yatırımlar, yaptırımlar gerçekleştiriyor. Ha bu nasıl bir şey oluyor? Kimisi bak işte ne oldu neticede? Birçoğu bölgeyi terk etti. Kimisi yani kendilerine zarar verecek olan eylemlere kalkıştılar. Bundan ötürü idam edilenler oldu, hapis yatanlar oldu vesaire vesaire. Kimisi hatta ne? Devlete kaydılar. Devlet cemaatine kaydılar. Ve devlet cemaatiyle beraber bazı eylemlere karıştılar veyahut da karışmak üzereyken yakalandılar ve devleciler olarak infaz edildiler. Yani var olan bir topluluğu ne ettiler bu surette? Heba ettiler. Heba ettiler. Ve bunun böyle olacağı da çok açıktı. Yani bunun için çok fazla bir şeye yani bilgi sahibi olmak gerekmiyor. Yani bunun buraya doğru gideceği zaten çok açıktı, ortadaydı yani. İşte burada bu bahsettiği bunlar bak. Hatta bak daha da ağır sözü var İbn-i Haldun'un. Diyor ki bundan sonra da hakkı hakim kılmak vesvesesine kapılan pek çok kimse bunun için bir asabiyete ihtiyaç duyulacağını bilmeden senin bir yani bir gücün olması lazım yani bir insanları çağırdığın o şey bir yani o asabiyet güçlü olması lazım. Onun gücü nispetinde çünkü destek alacaksın. Ona göre sen de güç kazanacaksın, ona göre de yani böyle bir hamle başarılı olabilecek. Orada bitmiyor yani. Yani bu sadece asabiyete bağladın tamam iş bitti değil. Ama asabiyet temeli, temel şartı. Temel şartı o. Dediğim gibi yani sen şimdi o asabiyet evet asabiyete dayandırdın. Ama mesela sen yani o asabiyet güçlü bir asabiyet evet ama var olan devleti yıkabilecek güç de değil. Tam böyle bir hamle yine caiz değildir. Artı diyelim sen o devleti yıkabilecek bir güce sahipsin ama yıktıktan sonra o devletin yerine yerleştirebileceğin bir devlet yok. Tam meydana gelecek olan nedir? Kaostur. Yine caizdir. Tam yine caiz değil ve hususen El-Kaide'nin siyasetine de muhaliftir. Hususen. Bu da yine yani maalesef o kardeşlerin bu bahiste hiçbir surette ehli olmadığını gösteriyor. Tamam yani o maalesef o kardeşlerin başını çekmiş olanlar. Ve onlar için diyor ki bunun için diyor bir asabiyete ihtiyaç duyulacağını bilmeden ve sonralarının ne olacağını farkında olmadan aynı şeye kalkıştılar. Yani böyle kıyama. Bir misal veriyor, onun için okuruz. Bunların ihtiyaç duydukları şey, bak böylelerinde ihtiyaç duydukları şey, eğer akıllarında noksanlık varsa tedavi edilmeleri. Fitne ve kargaşalıklara sebep olurlarsa dövülmek veya öldürülmek suretiyle cezalandırılıp yola getirilmeleri. Samimiyetsizliklerini ifşa etmek suretiyle rezil edilmeleri ve yalancılardan sayılmalarıdır. Tamam, çünkü sen eğer başa geçiyorsan, sen başa geçmişsen, sen o sana tabi olanlardan mükellefsin, mesulsün. Sen düşünmen lazım. Sen insanları böyle yani hayali şeyler, zannettiğin şeyler uğruna insanları ölüme gönderemezsin. Eğer gönderiyorsan o zaman cezayı hak edersin. Tamam. Yani savaş siyaseti diye bir şey var. Yani sen bunları bilmen lazım. Eğer bunları bilmiyorsan bu bir yani bir bölgenin dinamikleri nedir? Bir bölgede sen savaşı nasıl yürütmen lazım? Bir bölgedeki güç kaynakları nedir? O güç kaynaklarını nasıl istifade edeceğim? Ben kimim? Sen kimsin? Yani o karşı taraf, muhalif, hani bir muhalefet görüyor ya. Yani kimsin? Bu kimlerdir? Hangi asabiyetlere dayanıyor? Sen neye karşı yani kıyam ediyorsun? Peki farz et, tam kıyam ettin. Senin yaptığın kıyam başarılı olabilir mi? Tam o başarı olma ihtimali var mı? Eğer bunu kestiremiyorsan, hani kimisinin yaptığı gibi ya Allah yardım eder. Yani bu nasıl bir şey? Allah yardım eder. Ya Allah Azze ve Celle Resulü'nü yardım etmiyor muydu? Bak her bir Resul Allah Azze ve Celle her bir Resulü o toplumun içine yerleştirmiş ve her bir Resul de o herkesin eşit olduğu şartlar dahilinde mücadelesini vermiş. Hiçbir Allah Azze ve Celle Resullerini yer yani böyle bir şey yer beşerin istifadesine açılmış olan bir yol olsa biz hak ehliyiz, Allah bize yardım eder. O zaman bu ilk derecede kimler için geçerli olur? Resuller için geçerli olur. İlk derecede yani. Yani bunu ilk derecede Resul derdi aleyhissalatü vesselam. Ben gideceğim putları yıkacağım. Allah yardım edecek. Putları yıktı mı? Yıktı mı putları? Hayır, yıkmadı. Ta ki Mekke'nin fethine kadar putlara dokunmadı. Yani Allah Azze ve Celle'ni korumuyor muydu? Tam ama mesele o değil. Mesele orada bir sünnet var. İlahi bir sünnet var. Tam Allah Subhanahu ve Teala belirli şeylerin oturmasını irade etmiş. O nesep ve nesep asabiyeti zayıf düşmesi lazım. Tam o terbiye edilmesi lazım. O güçsüz olması lazım. Din asabiyeti hakim gelmesi lazım. O din asabiyetin hakim gelmesi senin çektiğin ızdıraplar, imtihanlar sonrasında oluşuyor. Öyle beleşe bir din yok. Beleş. Ya biz seçilmiş topluluğuz. Allah Azze ve Celle bize her şeyi, her şeyde önümüzü açacak. Sen o seçilmiş topluluk olmayı hak etmen lazım. İmtihanlara gireceksin, kaybedeceksin, kazanacaksın ama hep sebat edeceksin. Daima dini din uğruna sebat edeceksin. Rızan hep yani o senin hedefin daima ilahi rıza olacak. Ne olursa olsun. Kendi kavmin sana ters düşse de, kendi akraban sana ters düşse de, en yakınların sana ters düşse de hakta sebat etmen lazım. İşte o ilahi yardım o. En tensurullahi yansur. Bak şart siz Allah'a yardım edin, Allah size yardım edecek. Yoksa sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sen sadece senin davan kuru bir sözden olacak. Ondan sonra Allah bize yardım eder. Allah şimdi yer senin gibi adamlar yani o adamları yardım etse Allah Azze ve Celle onların irade ettiği, murad ettiği gibi vay halimize. Vay halimize yani. Ya bizi zalim de yaptılar, hain de yaptılar, işte kalleş de yaptılar, murtet de yaptılar. Her şeyi yaptılar yani. Bu insanlar iktidar, eğer bunlar idare sahibi olsalar, o zaman herkesin üzerinden kılıcı yürütecekler. Herkesin üzerinden. Ya ben gibi olacaksın veyahut da ölümü hak ediyorsun. Hele hele bir de düşün yani böyleler bir de ilahi bir nusrete mazhar olsalar, o zaman bunları zaten kimse durduramaz ki. Kimse durduramaz ya. Bunlar artık kendilerini yeryüzündeki yani semadan belirlenmiş olan halifeler olarak Yani bu mümkün değil. Tam senin bu manada bir yani bir ilahi bir yardıma mustak olabilmen için sen işte o birincisi o nesep veya da nesep benzeri asabiyetleri bunları terk etmen lazım. İşte mesela El-Kaide asabiyeti. Yani El-Kaide semadan mı inmiş? Veyahut da El-Kaide Kur'an'da mı beyan edilmiş? Sünnette mi geçmiş? Veyahut da İslam ümmetinin icmasıyla sadece o mu var? Ne? Yani El-Kaide cemaatlerden bir cemaat. Allah Azze ve Celle onları vesile kıldı. Bir dönem, ümmetin bir döneminde güçlendiler. Ve bütün Müslümanlar da onların çatısı altında toplandılar. Bir savaş siyaseti ortaya koydular. Tamam, ama o savaş siyaseti artık zamanımıza uygun değil. Dolayısıyla zamanımıza uygun olmadığı için ama yine o eski günlerde kaldıkları için bak yürümüyor. Yürümüyor yani. İşte biz bunu burada yakinen yaşadık. Dolayısıyla el muhim, tamam yani burada şey edelim, yani bu burada sonlandıralım. Bugünün önemli şeysi olsun, tamam. Her bir idarenin muhakkak asabiyete ihtiyacı vardır. Ve bu asabiyetler de esas da nedir? İkidir, tamam. Nesep ve din asabiyetidir. Din asabiyeti galip gelirse o idare de hayır vardır. Din asabiyeti galip gelirse. Ama din asabiyeti zayıflarsa o zaman işler zor. Tamam, o zaman işler zor. Tabii şimdi din asabiyetin zayıflaması tabii işin kötüye doğru gitmesinin alametidir. Ya, tamamıyla yok olursa o demek artık bu devlet ölmüştür. Zayıflaması işte hastalığına delalet eder. Ya bunda da yani hastalanma da ileri seviyede olabilir. Yani kanser haline dönüşmüş olabilir veyahut da böyle değildir. Tamam yani bu kurtarabileceğim bir durumda olabilir. Yani şimdi mesela bizim bölgede idare şüphesiz neydi? Din asabiyetine dayanıyordu. Tamam, bizim idare din asabiyetine dayanıyordu. Dolayısıyla her bir mücahit neydi bak önemliydi. Çünkü asabiyet din asabiyeti. Yani bu topluluğu bir arada tutan neydi? Dini ahkamıydı. Dini gaye, dini hedefleriydi. Ha bu maalesef zamanıyla ne etti? O din asabiyeti zayıfladı. Şimdi din asabiyetin zayıflaması ne demek? Başka asabiyetin yükselmesi. Tamam bu... Yani din asabiyeti zayıflaması onun oranda başka bir asabiyet güçlenmesi lazım. Yoksa insanları tutamaz idare. Hangi asabiyet güçlendi?
Grubun kendisi.
Hayır, grubun kendisi. Heyet asabiyeti güçlendi yani. Ve bunu bir fiil güçlendirdiler kendileri. O din asabiyetteki zayıflığı yani doldurabilmek için. Dolayısıyla bak zamanında bölgede senin muhterem olman... Neye dayanıyordun? Müslüman olman yeterliydi. Ama bak şu anda vatandaş olman aslen. Yani haklarını koruyabilmen için ne olman gerekiyor? Vatandaş olman lazım. Vatandaş yani kimliğin olması lazım. Kimliğin var ise o zaman işlerin yürür. Kimliğin yok ise işlerin yürümüyor. Kimlik pekala kimlik sahibi Müslüman olma şart mı? Değil. Dürzü de olabilirsin. Hristiyan da olabilirsin. Hatta belki Alevi dahi olabilirsin. Eğer kimliğin varsa yani vatandaşsan bütün işlerin yürüyor. Haklarını koruyabiliyorsun. Hakları iddia edebiliyorsun. Yani sana verilmiş olan hakları talep edebiliyorsun. Ve onlar kafir. Ama ya biz daha zayıf bir durumdayız. Şüphesiz. Çünkü kimliğimiz yok. Tam kimliğimiz yok. Ha? Yani vatandaşlık, yani vatan asabiyeti güçlendi. Din asabiyeti zayıfladı, onun yerine vatan asabiyeti güçlendi. Tabii şunu da yani şey edelim, yani insaflı olalım. Yani yine senin bir Müslüman olarak, burada biz hususen muhacirler olarak yine bizim bir yani itibarımız, bir ihtiram var. Onu nerede görüyoruz? Çünkü yine işlerimizi çevirebiliyoruz. Kimliğimiz olmamasıyla beraber. Ama işte o umumen oturtulmak istedikleri bu bürokrasi içerisinde yani sen işte bazı sıkıntıların yaşayabiliyorsun. Ama yine de senin bak haklarını bu yani ortak düzende seviyede korumaya çalışıyorlar. Bu da neyi gösteriyor? Yani sen şey değilsin. Yani dışlanmış değilsin. Dolayısıyla yani o İslam uhuvveti hala mevcut. Yani sen bir muhacir olarak yine bu bölgede işlerini yürütebiliyorsun. Kapılar sana, bütün kapılar sana kapalı değil. Bilakis yine genelde işte hastanedir, şudur, buraya gittiğin zaman yine sana kolaylık tanınıyor vesaire. Dolayısıyla yani onu da söyleyelim. Yani öyle şey yanlış anlaşılmasın, tamam. Ama yani din asabiyeti açık, yani zayıflıyor. Yani bu bir gerçek. Tamam. Allah razı olsun. Subhaneke Allahumma ve hamdike neşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.